Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizin, bizim, bütün kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, afiyetini devam ettirsin efendim. Cenab-ı Hak hepimize lütfü keremiyle ikram eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 234. ayet-i kerimesinde Rabbimizin kelamıyla, Kur'an-ı Kerim'le yolculuğumuz, onun ışığında hayatımız devam ediyor. Bu 234. ayet-i kerime tabii özellikli bir ayet-i kerimedir. Özel bir konuyu ele almaktadır. Belki de bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'de, yani bu hususta tek ayet-i kerimede olabilir hocam bu. Nedir ayet-i kerimenin konusu? Ayet-i kerimenin konusu kocaları ölmüş olan, kocasını kaybetmiş kadınlar, dul kadınlar, onların ahvali. Ne kadar bekleyecekler? Bekleme iddet müddetleri ne kadar bunların? Bu kocaların ölümünden sonra bekledikleri iddet içerisinde bunlar ne yapabilir, ne yapamaz? Sonra bu süreyi, müddeti tamamlayınca ondan sonra bir türlü bunların hakları var. Bu çerçevede o hususu düzenleyen, tanzim eden bir mübarek ayet-i kerimedir. Bakara suresi 234. ayet-i kerime. Şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne yuteveffevne minkum. Ey diyor erkekler, sizden kim vefat eder de ve yezerûne ezvâcen, geriye eşler bırakırsa, yani kendileri ölüp hanımları geride kalırsa, bunların yeterabbesne bi enfusine erbaate eşhurin ve aşra, bu dul hanımların kocaların vefatından sonra 4 ay 10 gün kendilerini gözetlemeleri, beklemeleri, hem o süre içerisinde beklemeleri hem de bu süre içerisinde kendilerini gözetlemeleri, yani acaba bir hamilelik durumu var mı yok mu, bu açıdan gerekir.
Evet.
Feyze belâne celehunne, ama bunlar 4 ay 10 gün tamamlandıktan sonra, bu müddetlerini tamamlayınca, sonuna gelince, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَا ف۪ي اَنْفُسِنْ بِالْمَعْرُفِ. Ey efendim, veliler, ey sorumlular, yani bu kadınların hukukundan sorumlu olan kimseler, yetkililer, bunların efendim kendileri hakkında yapacakları meşru tasarruflar, evlilik olabilir, işte efendim başka yine meşru çerçevede süslenmeleri olabilir, giyim kuşamları olabilir. Yani kendileri hakkında yapacakları, maruf üzere yapacakları hususlarda, konularda size bir günah yoktur. Onlara da bir günah yoksa bir günah yoktur. O çerçevede hayattan devam edebilirler. Vallahu bima ta'melune habir. Allah sizin bütün yaptıklarınızdan da haberdardır. Dolayısıyla hocam bu ayet-i kerime kocaları ölmüş kadınlar, onların iddet müddetleri ve bu 4 ay 10 gün içerisinde ne yapabilirler, ne yapamazlar. Sonra bu 4 ay 10 gün bittikten sonra bunlar maruf üzere ne yapabilir, ne yapamazlar. Bu hususu ele alan bir ayet-i kerimedir.
Evet.
Bu ayet-i kerime. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Burada hocam hakikaten İslam her alanı, her anı bir hükme bağlamış, hukuka bağlamış. İslam olmadan insan olamıyor. Bakıyorsun bazı insanların bazı şeylerden haberi bile yok. Yani hatta bazı ülkelerde diyor hocam, nikah nedir, evlilik nedir, öyle bir mefhum yok bizde diyorlarmış. Yani aile müessesesi diye bir şey yok. İnsanlar diyor işte hayvanlar gibi yaşıyorlar. Yani insanların birlikteliği, beraberliği, ayrılması, hakkı, hukuku düzenlenmiş diye böyle bir şeyi belki duydukları zaman da garipsiyorlar. Niye belki insanlara böyle sınırlar geliyor, niye insanlar bazı şeylerden mahrum bırakılıyor gibi düşünebiliyorlar ama İslam'a geldiğinde İslam her şeyin hakikaten ki insan nasıl bir araya gelir, hangi haklarla bir araya gelir, nasıl ayrılır, ayrılıktan sonra ne olur, onları böyle bütün incelikleriyle ortaya koymuş ve nezih bir hayat ortaya koymuş, insanca bir hayat ortaya koymuş. Bunlar olmazsa hocam insanca bir hayat olmuyor. Hayvan gibi insanlar bağlandığında niye bağlandığını, bırakıldığında niye bırakıldığını bilmeyen bir hayvan gibi başıboş yaşıyor. Burada da tabii ki kocası öldüsü bir kadının 4 ay 10 gün kendini gözetlemesi gerekiyor. Acaba bir çocuk var mı? Çocuk varsa bu çocuk demek ki ölen kocaya aittir. Hemen evlenemiyor 4 ay 10 gün içerisinde. Evlense belki başka bir kocadan, yeni evlendiği kocadan olabilir çocuğu. Nesil karışmıyor. Bir, bu kocaya bir saygı, kocanın hakkı olarak bu iddet müddetini hocam kocaya bir saygı olarak değerlendiriliyor. Yani kocasından tabii nesli olursa, çocuğu olursa onu karıştırması için bir de hemen diğer birisiyle evlenmeden o kocanın bir hakkı olarak değerlendiriliyor. Bu zaman zarfında işte evlilik yapamıyor. Evlilikle ilgili konuşmalar olmuyor. Girişimler olmuyor. Bu süre zarfında süslenemiyor. Olabildiğince dışarı çıkmıyor. İddet tabii, müddetince.
Evlenmesi haram olduğu için bu evet. Müddet içerisinde. Hı-hı. Dolayısıyla bu efendim evlenmesini sebep olacak veya ilgi çekecek şeylerden de o vesileye uzak durması gerekiyor.
Evet, güzel koku kullanması.
Tabii, yani erkeklerin dikkatini çekmemesi gerekiyor, hı-hı, güzel koku kullanması gerekiyor. Böyle benim biraz daha süslü, hı-hı, giyinip de dikkat çekecek olanlar efendim uzak durması gerekiyor. Çok da böyle kocasının evinden fazla çıkıp dolaşma noktasına daha dikkatli olması
evet
gerekiyor. Böyle evet, hacı umreye falan gitme tarzında.
Evet.
Gerçi bazı böyle içtihatlar falan var ama yani bütün bu şeylerden, hı-hı, özellikle evlenmesi haram olduğu için
evet,
bu noktada bir ne diyelim vehimlere, şüphelere sebep olduğu şeylere uzak durması gerekiyor.
Evet. Kendisini gözetler. Yatarabbas kelimesi de çok güzel hocam. Kendini gözetler. Kendisine bakar. Yani çocuk oluyor mu, bir oluşum var mı, yok mu diye. Hastalık oluyor mu, olmuyor mu? 4 ay 10 gün demişler. İşte bu 10 gün nedir diye soruyorlar bazı alimlerimize. Bu 10 gün diyor işte.
Bu nereden çıktı?
Yani ruhun üflenme zamanıdır. Hı-hı. Varsa eğer bir çocuk ruh üflendi, hareket edebilir, hareket başlayabilir. Onu ifade etmişler. Eğer bu dönemde evlenirse ne olur? Diyelim ihtiyat beklerken evlenirse ne olur? Diyorlar ki bu batıldır. Bir haram işlediği için nikah sayılmaz. Batıl bir hemen diyor hakim, kadı bunlardan haberi olursa ayırır bunları.
Peki yaptıkları zina olursa ne olacak?
İşte yaptıkları zina olur aslında ama şüphe olduğu için herhalde had uygulanmıyor hocam. Çünkü bir nikah yapmış oluyorlar. Nikahsız bir birliktelik değil. Haram da olsa bir nikah yapmış oldukları için ceza uygulanmıyor ama süre bittikten sonra diyor tekrar yeni bir nikahla, yeni bir mehirle evlenebilir diyor. Üç mezhep herhalde. Malikilerle de Hazreti Ömer'in hocam sonsuza kadar evlenemezler. Bir daha da bir ceza. O bir ceza koyuyorlar. Diyor ki madem böyle bir yanlış yaptı araları ayrılır bir daha da ebedi iddet müddeti bitse de evlenemezler demişler hocam. Diğerleri ise müddet bitince tekrar yeni bir nikahla evlenebilirler demişler. Çünkü haram yani haram oldu. Cenab-ı Hak açıkça nas ile evlenemeyeceğini, gözetleyeceğini bildirdiği için bunu yapan insan yanlış bir iş yapmış oluyor. Yaptığı iş o zaman batıl oluyor. Geçerli bir akit olmuyor. Dolayısıyla bunlar bekliyorlar o süre içerisinde. Burada isterse diyor kocasının evinde bekleyebilir. İsterse çıkar başka yerde bekleyebilir. İşte kocasının evinde beklerse o kocasının velileri, işte akrabaları onları koruyup gözetlerler. Ama çıkarsa diyor artık sizden sorumlu gitmiştir. Kendisi artık ne yapar, yanlış bir iş mi yapar, doğru bir iş mi yapar? Kendisi artık sorumludur, sorumluluk kendisine aittir diye söylemişler hocam. Maruf üzere kendileri hakkında yaptıklarında günah yoktur. Maruf, arafeden, tanımaktan geliyor hocam. Aklın ve İslam'ın tanıdığı, kabul ettiği şeyler, hükümler, örf, örfün yani aklın ve dinin kabul ettiği örf olarak doğru olan, güzel olan şeyler yaparlarsa diyor. Bunda bir sıkıntı yok. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ. Yani süre bittikten sonra artık istedikleri gibi nikahla evlenebilirler. kendilerine göre hayatlarını devam ettirebilirler. Onlara bir baskı da yapılmamasını ifade eden diğer ayetler var zaten hocam. Daha önce bahsettik burada. Yani kimseye bir haksızlık, kimseye bir zulüm, kimseye baskı yapılmasın. Yani tekrar mesela diyelim ayrıldı, tekrar dönme hakkı var. Kocasına dönmeye kimse zorlamasın. Veyahut da kadın dönmek istemiyor, başkasıyla evlenmek istiyor. Kocası ille bana döneceksin diye baskı yapmasın. İşte velileri onun başkasıyla evlenmesin diye baskı yapmasın. Bunları tek tek Cenab-ı Hak her birisini ayet-i kerimelerle ifade etmiş. Dolayısıyla insanlar hür olsunlar. Kendileri hür irade. İnsanın değeri orada geliyor zaten. Hocam iradeden geldiği için. Diğer varlıkta da irade yok. İnsanın değeri, insan olması iradeden kaynaklandığı için Cenab-ı Hak da insanın hürriyetine çok ayrı bir değer veriyor.
Şimdi hocam burada bu bekleme süresiyle ilgili olarak
evet hocam.
Bir ayet-i kerime daha var. O da bu ayetten sonra gelecek. Hı hı. 240. ayet-i kerime Bakara evet. Suresi. Bundan 6 ay sonra gelecek. Oradaki ayet-i kerimede yine kocaları ölmüş dul hanımlardan bahsediliyor. Hı hı. Onların çıkmaksızın kocalarının evinde bir yıl kalmaları.
Evet.
وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّنُ مِنْكُمْ وَيَرُنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّتًا لِيَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اِخْرَاجٍ
Evet.
Yani kocaların evine çıkmaksızın kocalarının evinde bir sene kalmalarını vasiyet etmeleri
gerekir.
Ölmeden önce gerekir. Dolayısıyla orada da bir sene kalmaları söyleniyor.
Evet hocam.
Ama şimdi tefsir yaptığımız ayet-i kerimede ise onlar diyor 4 ay 10 gün beklerler. Bu süre tamamından sonra da ondan yaptıklarında size bir günah yok. Onlar da serbestdirler.
Evet.
Yani kötü bir şey yapsınlar anlamına gelmez ama en azından haklı olan ne varsa onları yapabilir. Evliliktir, giyim, kuşam, diğer ziyaretlerdir, gelin gitmelerdir neyse.
Evet, evet.
Hakları neyse onları yapabilirler diye. Şimdi böyle olunca bir yıl mı bekleyecekler, 4 ay mı bekleyecekler? Bu iki ayet arasında nasıl bir telif yapabiliriz?
Evet hocam, nasih, mensuh durumu söz konusu. İbn Abbas Hazretlerinden bir rivayet var hocam. Diyor ki daha önceden diyor bir adam öldüğü zaman, bir hanım bıraktığı zaman hanım diyor evinde bir sene, kendi adamın evinde bir sene iddet beklerdi. Ona nafakası verilirdi. Adamın malından onun nafakası verilirdi diyor. Sonra Allah Teala bu ayeti indirdi. Diyor ondan sonra 4 ay 10 güne düştü. Ama diyor hamile olursa o hamileliği bitinceye kadar.
O başka bir ayet hocam. Yani talak 4. ayette. Efendim hamile olan kadınların bekleme süresi hamileliklerini efendim sonlanıncaya kadar yani çocuktan doğuruncaya kadardır buyuruluyor.
Evet. Sonra diyor onlar mirasıyla ilgili de Cenab-ı Hak Nisa suresi 12. ayette ve lehunne rub'u mimma taraktum. Eğer çocuk yoksa sizin bıraktığınızın 1/4 onlarındır. Buyurdu diyor. Böylece kadının mirasını ondan sonra ifade etmiş oldu, belirlemiş oldu Cenab-ı Hak. Bu rivayetlere bakılarak hocam sonra gelen, Musaf'ta sonra gelen ayetin aslında önce nazil olduğu anlaşılıyor. Önce gelen ayetin de sonra nazil olduğu anlaşılıyor. Böylece bu ayet esas oluyor. Son indiği için bu ayet öbür ayete neshetmiş oluyor. Dolayısıyla herhalde iki ayet var değil mi hocam? Böyle Musaf'ta önce gelip de sonra gelen ayeti nesheden bir Ahzab suresinde Peygamberimizin aile hayatıyla ilgili bir ayet-i kerime var. Bir de bu ayet-i kerime galiba Musaf sırasına göre önce geliyor ama iniş olarak sonradan inmiş.
Hocam hemen basit bir misal vereyim. Bunu anlaşılsın. Amener Resulü Bakara suresinin sonunda yer alıyor hocam. Amener Resulü 2 ayet. Bakara suresinin sonunda yer alıyor. Bakara suresinin Medine olduğunda ise şüphe yok.
Evet.
Hatta en son inen ayetler bile yine Bakara suresinin olduğu söyleniyor. 281.
Evet.
Amener Resulü ise Miraç'ta geldi veyahut da Mekke'de geldi diye bir rivayet var.
Evet.
Bu bize neyi gösteriyor? Bu örnek bize.
Evet.
Yani sure içerisindeki ayet-i kerimelerin peygamberimize iniş sırasına göre dizilmenin şart olmadığı. Şart değil. Yani öyle de dizilmiş olabilir. Mesela diyelim ki En'am suresi peygamberimize bir seferde nazil oldu. 165 ayet herhalde peygamberimiz o efendim sırasına bir defa gelmiş olabilir.
Evet.
Yine diyeyim kısa süreler, bir defa gelen süreler efendim olabilir. Süredeki sırasına göre gelmiş ayetler de olabilir. Ama böyle olmayabilir de. En güzel örneği bunu işte Bakara suresindeki efendim Avni Resulü Miraç'ta geliyor. Ondan sonra 10 sene devam ediyor surenin inmesi. Ama yani en başta inen en sona konmuş.
Evet.
Hiç olmazsa en başa koysaydık bunu. Yani evet. Orta bir yere koysaydık falan. Ama burada o ayetlerin iniş sırasıyla süre içinde dizilmesinin aynı şeyde olması şart olmadığı anlamış oluyoruz.
Evet, evet, evet.
Allah'ın kelamı böyle. Bak, Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam diyor. Şunu şu ayetin peşine getir, bu ayetin peşine gir. Onların hepsinin ayrı ayrı bir şüphesiz hikmeti vardır. Zaten müfessirler bunları bize açıklıyorlar, açıklamaya çalışıyorlar. Evet, evet. Böyle olunca da yani 240 gelmiş, nasıl önce geldi, 234 nasıl sonradan geldi aslında böyle bir şey bizim yani vahiy şeyine bunda bir sıkıntı yok.
Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucize yönleri anlatılıyor hocam çok sayıda. Şu yönden mucizedir, bu yönden mucizedir diye. Abdullah Dıras, Muhammed Abdullah Dıras Mısırlı bir alim. O da bunu da bir mucize olarak sayıyor hocam. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre dizilmemesini, iniş sırasıyla mushaf sırasının farklı oluşu da bir mucizedir diyor. Bunu şeye benzetiyor, bir bina yapıyor diyor bir insan. Mesela bir tuğla alıyor, duvarın üst tarafına koyuyor. Bir tuğla alt tarafına, bir tuğla koyuyor sağ tarafa. Böyle düzenli bir şekilde mesela bugünkü ustaların tuğlaları sırayla dizdiği gibi dizmiyor. Yukarı koyuyor, orada duruyor tuğla. Aşağı koyuyor, orada duruyor. Araya koyuyor bazı tuğlaları.
Sonra düşmüyor.
Düşmüyor ve diyor en son diyor bir tuğlayı diyor koyduğunda mükemmel bir ev olarak ortaya çıkıyor diyor. Bu diyor ancak Allah'ın kelamında söz konusu. Başka hiçbir diyor beşerin sözünde bu söz konusu değil. İnsan böyle bir kitap yazmaya kalksa diyor işte bir sayfa ortadan bir yere yazdı. İşte yarım sayfa sona doğru yazdı. Ondan sonra başa yazdı bir sayfa. Sonra diyor bir kitap ortaya çıkar. Karma karışık birbirini tutmayan, uyumsuz, böyle belagat, edebiyat olmayan çorba gibi bir şey ortaya çıkar diyor. Değişik zamanlarda, farklı zamanlarda, farklı ruh hallerle, farklı bilgilerle, farklı bilgi seviyesinde yazılmış, üslupları farklı farklı, bilgileri farklı farklı, tezatlar içeren karma karışık bir kitap ortaya çıkar. Ama diyor Cenab-ı Hakk'ın kitabı bu yönden de bir mucizedir. İnsanların yapamayacağı şekilde farklı zamanlarda işte 20 sene, 23 sene zarfında inmesi, farklı bölümler halinde kısalığı, uzunluğu inmesi, ayet bazen bir ayet geliyor, bazen 3 ayet, 5 ayet, bazen bir sure. Ve bunlar farklı yerlere konuyor. En son vahiy gelip Kur'an-ı Kerim tamamlandı deyince diyor, bir bakıyorsun çok mükemmel bir edebiyat şaheseri ortaya çıkıyor. Belagat şaheseri ortaya çıkıyor. Bu da diyor Kur'an'ın mucizevi yönlerinden, onun mucize oluş yönlerinden birisidir diye böyle şey yapmış hocam, bir makale yazmış. Gerçekten öyle. Onun için bahsettiğiniz gibi hocam işte sure ayetlerin, peki ondan sırasını nereden bileceksin? Biz işte hadis bilim kabul etmeyiz, sahabe sözü kabul etmeyiz. Onlar insansa biz de insanız dersen o zaman sadece meal okuruz. Mealden her şeyi anlarız dersen o zaman burada tökezlersin, yapacak bir şey kalmaz.
Ya, tökez dediğin gibi Kur'an-ı Kerim'i de bir yanlış sonra anlatırsın. Yanlış var diye de düşünmeye başlarsın şeytan. Bu herhalde galiba Allah kelamı değil, niye böyle ters ters ifadeler falan diye düşmeye başlarsın. İman da kaybedersin.
İnsanlar da aldatırsın. İnsanlar da aldatıp yoldan çıkarırsın. Dolayısıyla burada ilmi geleneğe yani böyle örüle örüle gelen bir sanki bir kumaş gibi diyeceğim. Hocam dokuna dokuna peygamberimizden başlayıp peygamberimiz sahabi, tabi'in, etbe'ut tabi'in böyle ulema tarafından dokuna dokuna bir güzel, mükemmel bir kumaş gibi dokunarak gelen bir İslami ilim geleneği var. Bu geleneğe öğrenmek ve sahip çıkmak lazım, tabi olmak lazım. Çünkü bu dokuna dokuna gelmiş, yanlışları ayıklanarak gelmiş, sağlam bir şekilde birbirini tenkit ederek gelmiş. Sen bütün bunu bir kalemle çizip atarsın da ben tekrar baştan başlıyorum. Sahabenin yaptığı, hatta peygamberimizin yaptığından başlıyorum dersen, peygamberimizin yaptığından haberin yok. Onun bilgisi sende yok. Onun aldığı vahiy sende yok. Sahabenin gördüğü, şahit olduğu olaylar sende yok. Peygamberimizi görmemişsin. Olaylara şahit olmamışsın. Vahiyin iniş sebeplerini görmemişsin. Sen o şartlara, o yetkinliğe, o malzemeye sahip olmadan onların rolünü oynamaya çalışıyorsun. Yani bugün mealde iş yapmaya çalışanlar Böyle sahabenin imkanları ve malzemesi elinde olmadığı halde sahabelik rolü oynamaya çalışan insanlar olmuş oluyorlar hocam. Hatta onu da beğenmiyorlar bazen de peygamberimizin yerine geçip peygamber rolü oynamaya çalışan mealciler de var yani. Dolayısıyla hem sapıtıyorlar hem saptırıyorlar insanlar da.
Şimdi hocam o zaman demek ki bir yorum nesih. Yani önce bir sene bekleme şeyi geldi. Sonra da 4 ay 10 gün geldi.
Evet.
Ama Cenab-ı Hak o bir sene iyi de bize efendim bize bilgi olarak burada tutuyor. Yani böyleydi. Cenab-ı Hak onu kolaylaştırdı.
Evet.
Çünkü yani el intizaru eşeddü minenler.
Evet.
Demek ateşten daha şey. Yani kadının evlenmeden işte diyeyim yas tutarak işte giyim, kuşam, koku neyse bunları nefsine efendim engelleyerek, haram kılarak şimdi 12 ay beklemek nerede?
Evet.
4 ay 10 gün beklemek nerede? Onun
doğru.
İnsan beklemesi lazım ki onun şeyi bilsin.
Evet.
Onun zorluğunu bilebilsin.
Hı hı.
Dolayısıyla ne yapıyor? Bir sonraki yan ayeti kerime oradaki zorluğu kaldırıyor.
Evet.
Onu hafifletiyor. Yani 3'te 1'i indiriyor hocam. 3'te 1'i
evet,
indiriyor.
Evet.
Çok muazzam
kolaylık.
Bir kolaylık tabii. Yani bekleyen kadın için. Belki başka sıkıntılar olabilir. Kadının sahibi olmaz. Bir evlilik yapması bitince zaruri ihtiyacı olabilir.
Tabii.
Başka efendim düşman korkusu olur. Etraftan böyle
evet.
Korunma açısından. Bir sürü sıkıntı söz konusu olabilir.
Belki hocam Türk toplumu anlamakta zorlanabilir. Çünkü Türk toplumu pek iddeti de bilmiyor, uygulamıyor. Bekliyor da çok, hemen evlenmiyor da. Onun için problem değil
evet.
Ama Araplar da öyle değil ki. Araplar hemen boşanıyor. Ertesi gün başkasına
yani tabii evleniyor.
Evleniyor yani. Erkekler öyle mesela, oradan boşanıyor, onunla evleniyor, onunla
ama
boşanıyor,
kadın...
onunla evleniyor. Kadın da eskiden onlar da öyleymiş. Oradan boşanıyor, ama şimdi Cenab-ı Hak beklesin deyince...
Nesilli korumak için.
Tabii o zaman mecbur. Bir yıl dediğiniz gibi çok uzun geliyor o insanlar için. Türkler için belki uzun sayılmaz. Bir yıl ne ki işte. Bir yıl ancak mevlüt okutursun. 40'ını 50'sini yaparsın derken. Senesini yapacağım derken. Bir yıl olur. Tabii onlar da yok o zaman. Sonradan çıkmış şeyler bunlar. Dolayısıyla kadın zaten şey de yok. Ona göre de hayat da ona göre şekillenmiş. Erkek geçim sağlıyor. Kadının kendi geçim şey de yok. Yani dışarıda kaldığında aç kalacak demektir yani. Bir an önce evlenmesi lazım ki bir kocayla hayatını devam ettirebilsin. Öyle olunca tabii ki ona o şartları da düşünmek lazım. Ama bizim için de geçerli bazen. Bizim Türk milletinde boşanıp da hemen evlenme ihtiyacı olan başka milletlerde her zaman kıyamete kadar
olabilir.
Olacak
olabilir.
Yani.
Burada büyük bir rahmet var.
Tabii.
Bir de hocam ikinci bir durumda söz konusu. Bazılar da burada nesih yoktur diyor.
Evet.
Bu iki ayet arasındaki ilişkiyi kadının lehine taksisle şey yapıyor, çözmeye çalışıyor.
Evet.
Aslında baktığında o da çok böyle
yabana atılacak
değil tabii.
Değil.
Şöyle yani hocam, mesela şöyle yapılıyor. Ya Cenab-ı Hak diyor tabii onda şey indirdi diyor. İşte bir sene indirdi.
Evet.
Sonra oradaki bir seneyi bekleme şeyini 4 ay 10 güne indirdi. Fakat kadına şu hakkı yine efendim mahki kıldı. Yani yeni bir evlilik yapması için 4 ay 10 gün beklemesi kafi. Ve diğer haklarını istifade yapıyor kafi. Ama ihtiyacı olabilir. Kocasının evinde kalması gerekebilir.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir durum varsa kocası onun efendim işte bir sene kalması için vasiyette bulunabilir. Ve o şekilde de o bir yılda orada geçimini sağlayabilir.
Yani kocanın malından.
Kocanın malından ve evinden istifade
evet.
edebilir.
Evet.
Böyle olunca da her iki ihtimalde yani hem beklemesinin 4 ay 10 gün indirilmesi de kadının dehine bir Cenab-ı Hakk'ın lütfu hem de evlilik yapamazsa bir yılda orada kalmaya devam etmesiyle kadının lehine. Çünkü
tabii.
diğer etkenin peşine fiyin haracını diyor.
Evet.
Yani çıkmadan diyor bu da efendim beklemesi lazım ama diyor çıkarsa diyor yine onun için yaptığınız sizin bir günah yoktur diye söylüyor.
Evet.
Yani inisiyatif kazanmış oluyor. Böyle olunca iki taraftan da yani hanımın efendim lehine hakkını koruyacak bir şey olursa çok da güzel harika bir
tabii.
şey olmuş olabilir.
Evet hocam. Yani orada insanlar farklı farklı. Kimisinin ihtiyacı olmaz. Hemen çıkar gider evinden.
Evet.
Kendi evine, anne babası evine gider. Kendi evine gider.
Gidecek yeri yoksa.
Ama yoksa çıkamayabilir.
Evet.
Orada kalması gerekir.
Tabii.
Nereye gideyim? Sokakta mı kalayım?
Tabii.
Diyebilir yani. Malı mülkü olmaz. İhtiyacı olabilir. Zaten herhalde hocam miras ayetleri de daha sonra geldi. Kadının mirasında verdiği için kocasının malından. Kadın mal sahibi de olabiliyor. O malını alıp gidip işte ev kiralayabilir. Çok kaldıysa miras. Kendi halinde yaşayabilir. 4 ay kendi evinde bekleyebilir. Ama kocasının evinde de bekleyebilir. Çocuklar olur. Ona göre ayrı bir durum olur.
Doğru.
Yani değişik halleri
olabilir.
Olabilir yani.
Olabilir. Ama en azından burada yani farz olan beklemenin 4 ay 10 gün evet. olduğu da net ortaya çıkmış oluyor değil yani.
Evet, hocam.
Önce 4 ay 10 gün geldi. Aha. Sonra bu efendim bir de çıktı değil hocam. Aha. Değil. O bakımda evet. yani niyet yolu yapacak olsak o evet. şeyi dolaştırmış olur çünkü.
Tabii hocam.
Şimdi hocam bir de burada Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifle hareketle yani ölü için yas tutmakla alakalı. Hı-hı. Ve bu 4 ay 10 gün beklemenin yasla aha. alakası ile ilgili hocam bir şey var. Bir hadis-i şerif var. Onun izahı var. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir beyanı var. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının herhangi bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Çünkü evet. yas tutmalar anasına, babasına, diyelim ki efendim çocuğuna uzun yas tutmaları falan varıyor. Ancak diyor, ölen kocası için onun 4 ay 10 gün yas tutar.
Hı-hı.
Yani beklemesi bir manada efendim o kocasının ölümüne de yani bir ne diyelim üzülmesi, psikolojik olarak oradan yıpranması, hı-hı. onun tedavisi açısından efendim tabii. bir evet. efendim durum olabilir.
Ümmü Habibe validemiz hocam galiba, Ebu Süfyan'ın kızı. İşte Ebu Süfyan şehit oluyor cephelerde. 3 gün işte yas tutuyor, üzülüyor falan. 3 gün sonra bir koku getirdi diyor. İşte kokulandı, süslendi falan. Dedi ki aslında benim böyle bir kokulanmaya falan ihtiyacım yok ama Peygamber Efendimiz kocasından başka kimse için 3 günden fazla yas tutamaz dediği için ben diyor şimdi yastan çıkma alameti olarak diyor. Böyle diyor koku süründüm diyor. Yoksa normalde böyle çok da her zaman için böyle sürünen, koku sürünen, süslenen birisi
değilim
diyor. Çünkü çok dışarı çıkmıyorlar zaten. Evlerinde ibadetle meşguller ama kocası, babasının vefatından sonra 3 gün sonra yani yastan çıktığını göstermiş oluyor.
Şey de var değil mi hocam? Yani Peygamberimiz yani taziye
evet hocam.
Bu ayrı adı.
O ayrı.
Taziye 3 gündür. Şuna evet. taziye olmaz
evet.
diye.
Yani birisinin eşimiz dostumuz diyelim. Birisinin işte yakını vefat etti. 3 gün diyor taziye. 3 günden sonra artık hatırlatmamak lazım.
Evet.
Yani tekrar.
O da çok güzel bir şey hocam.
Evet.
Yani Efendimiz Ali çünkü ne yapıyor? Bu tür şeyler insana zaten ölüm.
Evet.
Ağır bir efendim bir acı, travma. Dolayısıyla onun iyileşmesi lazım.
Evet.
Yani kişi Allah'a istirca ederek, şeylerim, yalvararak, namazını kılarak, tevekkül ederek içinde o yarayı telafi etmesi lazım. Çünkü hayat
evet.
devam edecek.
Evet.
Adeta bu efendim ölüye üzüntüsü kişinin bir yarası gibi aslında
evet.
böyle.
Evet.
O yavaştan sağalmaya, 3 gün diye onu diyorum tacili devam ediyor. Ondan sonra sağalmaya başlıyor.
Evet.
Başlayınca da birisi girip de efendim, ya,
yarayı deşiyor.
Abin vefat etti, kardeşin şey yaptı. Dediği zaman yarayı deşimi anlamına geliyor.
Tabii.
O da kişiye zarar vermiş oluyor. Hı-hı.
Evet.
Yani o ölünün yakınlarına zarar vermiş
doğru.
oluyor.
Doğru.
Efendimiz orasında dikkat edilmesi gerektiğini ne güzel buyuruyor yani. Ne evet. güzel ölçüler hocam bunlar.
Evet hocam.
Bu hocam kadının kocası için yas tutmasının bir sebebi ne olabilir? Birisi işte erkeklerin dikkatini çekmemesi, hı-hı. süslenip ziynetine takılmaması hı-hı. efendim. Sonra da nafaka, mesken vesaire ihtiyaçlarının karşılanmasına sebep olan nikah nimetinden mahrum kalması.
Nikahını kaybettim diye üzülmesi.
Tabii onun üzülmesi lazım yani hı-hı. evliyken.
Evet.
Onu kaybettin efendim.
Koca kaybettin. Yani kocanın değerini de ortaya koyuyor hocam. Koca kaybettim diye üzülmesi. Onun da bir sembolik işaret evet. olmuş oluyor.
Evet. Kıymetli kardeşlerim işte böyle Allah da bir kocası ölen hanımlara kolaylık versin.
Abi.
Ölen kocalara da tabi Allah rahmet eylesin. Ayet-i kerimeler bize neyi bahsediyor? Her an olabilecek olabilen hı-hı. bir durumu bize beyan buyuruyor. Burada değilse bir başka bir yerde yani bu şekilde nice kocası efendim şehit olanlar oluyor.
Hı hı.
Diyelim ki efendim asker oluyor, polis oluyor.
Evet.
Kazalardan efendim depremlerde bu durumda kalan nice kardeşimiz vardır. Yani.
Evet.
Şu an biz şu konuşmayı yaparken bile şunu dinlerken bile nice bu ayet-i kerimenin hitap hı. etmiş olduğu bir
İnsanlar
kesim var. Ortaya tabii çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak onlarla ilgili tabii bunun fıkıh kitaplarda hocam çok detay şeyler
tafsilat
var tabii.
Var,
tafsilat
evet.
var. Giyimi, kuşamı, kokusu, işte efendim dolaşması, gitmesi, etmesi.
İşi var, bahçesi var, tabii, işi çıkacak mesela.
Yani bir yani bir umre şeyinde Osman Efendi Üstadımızdan sohbette dinledim. Benim dikkatimi çekmişti. Diyor ki yani bu tabii İslam'ın Kur'an-ı Kerim'in ahkamı bilinmiyor.
Evet.
Yani kimse bunu dikkate almıyor. Tamam işte efendim işte teheccüd kılalım, zikreden fikirleri falan diyoruz ama çok böyle temel naslarla belirlemiş ölçüler var. Bunları dikkate alamıyoruz. Almayan çok insan oluyor. Yani duydum diyor, kocası yeni ölmüş diyor. Yani bir ay bile olmamış diyor. Hatta diyor işte efendim, hatta hoca hanım falan gibi söyleniyor. Kalkmış diyor efendim, umreye gelmiş falan diye. Kulağıma bir şey geldi diyor.
Evet.
Nerede kaldı diyor bu 4 ay 10 günlük bekleme süresi.
Evet.
Şu bu neyse.
Evet.
Bu konudaki ne kadar bu işten uzak olduğumuzu, ne kadar bu işin cahil olduğumuzu bize göstermiş oluyor.
Evet.
Onun için diyor bu işte miras meselesidir, öşür meselesidir, bu talak meseleleri, ölen kadının bekleme şeyleri. Bunları yani Allah'ın şeriatı, Allah'ın dininin ahkamı olarak bunları söylemek lazım, anlatmak lazım. Yani sohbet sadece şey efendim işte namaz kıl, oruç tut değil.
Evet.
Bu tür temel hak ve hukukları da sürekli dikkate almak lazım ki
tabii
insanlar bilsinler diyor hocam bunu.
Hakikaten Türkiye'de en az bilinen konuların birisi hocam bu değil mi? Bekleme süresi yani. Bu şeyle ilgili hocam maruf üzere feyze belan ecelin felacunu aleykum bime fe'ane fi elfisine bil maruf kısmıyla ilgili hocam. Diyor ki artık süre bittiği zaman süslenebilir. Tetezeyyenü diyor. İbn Abbas Hazretleri ve tetesannau. O yine süslenmek gibi herhalde. Tetearraz, lizze var kendisini diyor. Evlilik için şey yapabilir. Müsait olduğunu söyleyebilir. Evlenmek istediğini arz edebilir. İşte bu fezelkel maruf. Maruf olan şeyler bunlardır diyor. Maruf üzere yapılabilecek şeyler bunlardır. Veya diyor hüven nikahul halalü tayyib. Helal ve tayyib olan nikah. Marufu o şekilde şey yapmış hocam, tanımlamışlar.
Hocam maruf aslında bilinen şey demek. Esasında o toplumda, çünkü insanlar bir hayat yaşıyorlar.
Evet.
Yani insanlar gökten gelmediler ki hocam. Burada efendim bir hayat yaşıyorlar. Gelenekleri var, örfleri var.
Evet.
Dolayısıyla o devam ediyor. Yani evlilik hayatı olsun, boşanma olsun, diğer ibadetler olsun, ticaret işleri olsun. Aslında maruf o insanların bildiği ve hayatlarını oraya yaşamış oldukları o toplumsal düzen demek. Peki ama bu böyle mi devam edecek? İşte Kur'an-ı Kerim'in dilinde maruf kelimesi hocam bir de şu anlamı kazanıyor. Maruf ama Kur'an-ı Kerim de bunun olabileceğini onaylıyor.
Tasdik ediyor.
Tasdik ediyor.
Örf. Güzel
örf. Bu örf hocam. Bu örf. Yani buna dokunmuyorum. Burada hiçbir sakınca yok. Bir şey yok. Dolayısıyla siz bunu devam ettirebilirsiniz. Onun için bu mesela mehir vermede olsun, diğer bu sistemine de falan olsun, diğer bütün şeylerde o maruf kelimesi özellikle kullanılıyor. Bir maruf.
Evet.
Yani siz o hayatını devam edin. O normaldir, güzeldir. Onun bir sıkıntı yok.
Evet.
Dolayısıyla şeriat yani şu yanlış mesela tebenni de bir maruftu.
Evet.
Yani başkasının çocuğunu çocuk edinmek
tabii
örftü. Ama o örf işte maruf olarak devam etmedi. Niye?
Evet.
Çünkü Kur'an-ı Kerim onu kaldırmış oldu.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ses çıkarmadığı, efendim olabilir dediği, efendim onayladığı hocam şeylerin hepsi aslında maruf. Onun için biz bunu diyoruz ki hem akla hem de efendim şeriata uygun olan şeylerde diyoruz. O şekilde tarif ediyoruz.
Evet.
Yani bu da yani Kur'an-ı Kerim toplumu ıslah ederken o insanların alışık olduğu, bildiği ve hayattan ilişkildikleri şeyleri dikkate alması ve onu efendim muhafaza etmesi o onları ıslah açısından çok ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış oluyor. Yoksa sıfırdan her şeyi yıkıp yeni baştan bir şey yapmak da kolay bir şey değil hocam.
Bu hocam cahiliye de daha ağırmış bu aslında iddet bekleme. Hani bir yıl beklerlermiş. Hiç yıkanmak yok. Kirden pastan ölürlermiş yani böyle. Bazen mikroptan ölecek hale gelirlermiş yani yıkanmadığı için falan. İşte en son bir senenin şey geçtikten sonra diyor bir hayvan tezeğini alıp bir oradan diyor atar. Artık ben bu pislikleri atıyorum falan diye. Ondan sonra çıkar falan diyor.
Doğru şeyler de vardı hocam.
Garip şeyler varmış. Aslında bu diyor Allah'ın bu hükümleri büyük bir nimet de getirdi size. O eski cahiliyenin pisliğinden de sizi kurtardı. Hatta diyor kadın elindeki pisliği tutup bir köpeğe atıyor. Köpek mikroptan ölüyor. Yani kadar da mikroplu ki. Yani hayvan hasta ediyor. Öyle durumlar varmış. İşte İslam'ın diyor getirdiği güzellikler sizi bu temizliğe de çıkardı.
Tabii. Ya mesela işte hayızlı kadınlar işte odasını almıyor, yemeğini pişirmesi müsaade etmiyor. Hiç eline efendim dokunmuyor falan. Böyle hocam. Örfler de vardı.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim bunların en güzelini onlara öğretmiş.
Evet.
Bize öğretmiş oldu. Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz.
Dinleyiciler
için. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.